Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve bu videoda sizlerle beraber Ethiopia'da toplamış olduğumuz DH Pro'yu inceleyeceğiz. İncelememize geçelim. Bu sistemdeki amaç 2K, Full HD değil 4K değil arkadaşlar. AAA dediğimiz oyunlarda 60 FPS üstü, rekabetçi oyunlarda da ortalama 144 FPS yakalayabilme gayesiyle bütçenin çok önemli bir kısmını ekran kartına yatırdık. Temel olarak Intel i5 12500 ve Nvidia RTX 3070 Ti'den oluşan bir sistem, şu anda bileşen listesini görüyorsunuz zaten. Sistemi isterseniz özelleştirebilirsiniz, konfigüratör üzerinden misal veriyorum işlemciyi yükseltebilir, istediğiniz kadar depolama ekleyebilirsiniz. İstanbul'da Acıbadem ve Beylikdüzü veyahut Ankara'da Söğütözü mağazasına gidip görüp deneyerek de ekipman donanım satın alabiliyorsunuz. Kasa, NZXT H510, mid tower form faktöründe metal ağırlıklı bir kasa, beyaz kısımların tamamı metal, solunda da temperli cam var, çizilmeye karşı Plexi'ye göre çok daha dayanıklı. Fiyatı uygun ama malzeme kalitesi üst segmente çok daha yakın. Aynı zamanda 2 adet 12 cm fan da dahil ekstra masrafa gerek yok. Sağında, altında, power supply önünde filtreler var, içerisi kolay kolay tozlanmaz. Termal başarımını ise canlı canlı göreceğiz. Üstünde bir tip A, bir tip C portu ve 3.5 mm'lik jack var. Genel olarak siyah beyaz kontrastını bünyesinde toplayan hem sade ama bir yandan da şık bir kasa. Anakart Gigabyte H610M-S2H. Giriş segmenti bir ürün. 50 amper 6+1+1 faz kurulumuyla geliyor. PCI Express 4.0 ekran kartı destekli. Özetle kullandığımız işlemciyi kaldırır bir anakart. 2 tane USB 3.2 Gen 1, harici olarak 2 tane alınabiliyor. Onları da bu kasanın üzerindeki portlara yönlendirmiş olduk. 4 tane de USB 2.0 portu var. Yine 4 tane daha USB 2.0 portu alınabiliyor anakart üzerinden. Fiyatı aşağı çekmek için Goodram marka 2x8 GB 3600 MHz DL18 RAM kullandık. Her tasarrufu işlemciye ve ekran kartına yönlendirdik sevgili arkadaşlar, ama eğer ki bu benim bilmediğim bir marka, hoşuma gitmedi derseniz ufak bir farkla Corsair'i tercih edebilirsiniz. Özelleştirme seçeneklerinde var. SSD de aynı şekilde Goodram, hızlı olmasına hızlı, sistem işleklemiyor, açılma kapanma süreleri çok iyi, oyun yükleme ekranlarında öyle durup kalmıyor ama bu da bir tasarruf kalemiydi. İster Samsung gibi bir markaya yükseltin, ister mekanik diskte ekleyin, özelleştirme seçenekleri bunun için var. RAM ve SSD'de neden Goodram markasını tercih ettik? Sevgili arkadaşlar, şöyle bir şey var. Geçtiğimiz senelerde DH Dragon diye bir sistem toplamıştık ve segmenti itibariyle demiştim ki şu fiyat bareminin ötesine geçmemeli. Ama çeşitli tasarruflarda bulunmak zorunda da çok kalmamıştık açıkçası. Lakin bu sene DH Pro'yu toplarken arkadaşlar yine segmenti ölçüsünde dedim ki ya bu fiyat baremini aşmamalı bu segment. Dolayısıyla bir şeylerden tasarruf etmemiz gerekti. Dolar, TL kuru ne hale geldi. Benim anlatmama zaten gerek yok. O yüzden belli parçalarda global markaları tabi yani yine tercih ediyoruz ama şey yapmak lazım, tasarruf yapmak lazım diyerek Goodram'ı tercih ettik. Orada da olaya şöyle bakmak lazım. Biraz objektif yaklaşmak lazım. Hani toptancı ağzıyla konuşmuş gibi olacağım ama şimdi dünya üzerinde zaten bellek üretimi yapan bir elin parmakları kadar üretici var. Ve aslında bellek modülleri, SSD içerisinde kullanılan NAND'ler yani sayılı üreticilerden geliyorlar zaten. Dolayısıyla siz orada bir noktada markayla alakalı, algıyla alakalı ekstra ücretler ödemiş oluyorsunuz. O yüzden Goodram yani sorun çıkaran bir marka değil. Ha, tabii işte Samsung, SanDisk, Western Digital, Seagate bu markalar gibi değil algısı. Ama daha uygun fiyatlı mı? Evet. Parçaları benzer yerden geliyor. Yine toptancı ağzı gibi olmuş oldu ama evet, o yüzden sorun çıkaran parçalar da değiller. Tasarruf amaçlı olarak Goodram kullandık.
İşlemci, Intel'in 12. nesil Core i5 12500'ü 6 çekirdekli ve 12 izlekli bir işlemci. Çekirdeklerin tamamı performans çekirdeği ve turbo ile 4.6 GHz'e kadar çıkabiliyorlar. Tek çekirdek için tabii ki. Oyunlardaki hızı ne diye soracak olursanız onu canlı canlı göreceğiz. Lakin oyununa göre değişmekle beraber 12400F'ye göre %3 ila %8 daha hızlı. Bu işlemciyi 2K çözünürlükte işlemci yükü azaldığı için seçtik sevgili arkadaşlar. Amaç 2K oyunculuktu zaten, bunu özellikle vurguluyorum. Ekran kartı Gigabyte RTX 3070 Ti Gaming OC. 3 fanlı, hatta ortadaki fanı türbülansı azaltmak için diğerlerinin tersine dönen, boştayken duran, yük altına girince çalışan fanlar bunlar. 7 ısı iletim borulu, PCB'si ekstra hava talihisi için daha kısa ama toplamda büyükçe bir kart. PCI Express 4.0 X16 destekli, 8 GB GDDR6X belleğe sahip ve 256 bit veri yolu var. Ray Tracing ve DLSS destekli ki 2K için daha yüksek FPS elde edilebilir. Hatta 4K bir monitör için 60 FPS daha kolay yakalanabilir. Tüm sisteme NZXT C750, 750 Watt'lık 80 Plus Bronze sertifikalı yarı modüler bir power supply güç veriyor. Fan profili biraz agresif ama temelde Seasonic Focus Plus Gold ile aynı platformu kullanan bir power supply, dolayısıyla uzun vadede bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. 10 yıl garantili bir ürün. Testler esnasında Windows 10 kullandım, günceldi. İtopya sistemi size yollamadan önce güncelliyor ama siz yine de kontrol edin. BIOS'a girip güncelliğine bakın, XMP'nin açık olup olmadığını kontrol edin. Ekran kartı sürücüsü testler yapıldığı esnada güncel 516.94 sürümdü ve şimdi Full HD, 2K ve 4K'da oyun testlerinin sonuçlarını görelim. DH Pro'nun oyun performansını artık biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ortalama olarak hangi çözünürlükte, hangi grafik ayarında kaç FPS almış, bunun bilincindesiniz, bilgisine sahipsiniz. Ve oyun testlerini sevgili arkadaşlar en az 3 defa tekrarlıyoruz en doğru sonuca ulaşabilmek adına. Aynı zamanda en yüksek grafik ayarlarını mümkün olduğunca kullanmaya çalışıyoruz. Herhangi bir şeyden kısmıyoruz ve 16 oyunla beraber test ettikten sonra ortaya çıkan bir takım şeyler var. Özetlemek istiyorum. 16 oyunun sadece bir tanesinde Red Dead Redemption 2'de 100 kare saniyenin altında seyretmiş. O da 91 kare saniye. Ama onun dışındaki diğer oyunlara geldiğimizde Full HD'de baktığımızda. Mesela GTA 5 eski bir oyun, 187 kare saniye limiti var zaten. 187 kare saniyede kalmakta. Division 2 159 kare saniye. Metro Exodus arkadaşlar Full HD'de en yüksek grafik ayarlarına mümkün olduğunca dediğim gibi yaklaştırıyoruz. 111 kare saniye. PUBG'de 217 kare saniye. Overwatch'da 277. Apex Legends'da 233. Forza Horizon 5'te 114. Gears of War'da 143. Sonrasında Hitman'de 110. Far Cry 6'da 110. Cyberpunk 2077'de 105 kare saniye. Call of Duty Warzone'da arkadaşlar 139 kare saniye ve DLSS henüz açılmamış halde. Şunu görüyoruz aslında. Hikayeli oyunlarda 60 kare saniye değil 100 kare saniyenin üzerinde alacaksınız. Ve rekabetçi oyunlarda ise 300 kare saniyeye kadar gidebiliyor bu sonuçlar. Valorant'ta mesela 300 kare saniye alabiliyorsunuz. Ama nedir? Biz bu kasayı arkadaşlar Full HD için kurmadık. Neden? Çünkü Full HD ile 2K sonuçlarına baktığımızda bazı limitasyonları görüyoruz. Mesela yine Valorant'tan bahsedeceğim. Full HD'de 300, 2K'da ise 298 kare saniye. Rainbow Six Siege'e geldiğimizde Full HD'de 362, 2K'da ise 339 kare saniye. Yani oldukça yakın olduklarını görüyorsunuz. Yine diğer oyunlardan yola çıkmak gerekirse Forza Horizon 5'te 114, 2K'da 104. Sonrasında Overwatch'ta 277 kare saniye almış Full HD'de, 2K'da ise 267 kare saniye. Yani bazı oyunlarda işlemci limitasyon oluşturabiliyor. Ama neden? Çünkü biz bu kasayı 2K'da performans göstersin diye kurduk. İşlemciden, sağdan soldan yaptığımız bütün tasarrufu ekran kartına yatırdık. 2K'da işlemcinin daha az kullanacağız senaryolarda daha yüksek oyun performansı elde etmemizi sağlayacak bir kuruluma gittik arkadaşlar. 2K'da işlemcinin yükü işte gelen kare saniye ile beraber zaten azaldığı için herhangi bir limitasyon oluşturmuyor 2K'da. 4K'ya geldiğimizde ise aslında 4K 60 kare saniyeydi. Birazcık önceki nesil işte AAA oyunlarda yakalamak mümkün. Güncellerinde de misal veriyorum işte Gears of War 5'te
59 kare saniye, Forza Horizon 5'te 78 kare saniye gibi aslında gayet iyi bir şekilde yakalamanız da mümkün. Orada DLSS'den faydalanabilirsiniz. Mesela Call of Duty Warzone mesela 2K'da 117 kare saniye göstermiş. DLSS'i açın, hemen 2K 144 Hz bir monitörü duyuracak hale gelirsiniz. Apex Legends'da zaten 210 kare saniye veriyor 2K'da. PUBG'de de aynı şekilde 160 kare saniye veriyor. Overwatch'da 267 kare saniye veriyor. Valorant'da 298 kare saniye veriyor. Rainbow Six Siege'e bakıyorsunuz zaten 340 kare saniye veriyor 2K testinde. 2K için çok tatlı bir performansa sahip. Ben olsam bu kasayla Full HD monitör kullanmam. 2K bir monitör alırım ve DH Pro'nun özüne, amacına sadık bir şekilde keyifle sürdürürüm oyun keyfimi.
Stabilite ve termal performans. 3D Mark Time Spy skorunu da görüyorsunuz, rakipleriyle karşılaştırabilirsiniz. Stres testini %98.6 ile başarıyla geçti. Türkçesi aslında şu: sabahtan akşama kadar oyunu oynayın, başından sonuna %98.6 oranla aynı performansı alacaksınız. AIDA stres testiyle sınayınca işlemci 90 dereceleri görüyor ama hız kesmiyor. GPU ise 65 derece civarları ama tam yük altına girmiyor bu teste. Buradaki en önemli mesele de şu aslında: bu bir sentetik test arkadaşlar. Oyun oynadığınız gerçek bir kullanımı yansıtmıyor. İşlemciniz hiçbir zaman oyunda böyle bir yük altında olmayacak. Ama GPU'nuz işte o tam yük altında her zaman olacak. Furmark ile sınadığımda GPU 72 derecede çalıştı. En sıcak noktada 82-83 derece. Yalnız bunun da fan profili biraz agresif. Fan hariç termal performansı benzer fiyattaki bir diğer rakibinden çok farklı değil. 2K çözünürlükteki canlı oyun kayıtlarını görüyorsunuz şu anda. Forza Horizon 5'te GPU %98 kullanımla 1950 MHz civarı, CPU 4.1 GHz'de genelde %50'nin altında bir kullanım var. Cyberpunk 2077 için de benzer hızlar ve kullanım var. Yalnız GPU 300 W'ı zorlamaya başlıyor. PUBG'de CPU kullanımı %30'larda, GPU ise anlık 300 W'ı gördü. Ama 70 derece civarlarında çalıştı. CPU da 70 derece sularında. Apex Legends'da ise CPU 80 derece sularında geziyor.
İşlemcinin üzerindeki soğutucuya geldiğimizde stok soğutucu olduğunu görüyorsunuz. Yine bir tasarruf kalemidir sevgili arkadaşlar. Ama ben bu kadar gürültülü çalışmasını istemiyorum diyorsanız özelleştirme seçeneklerinden bir hava soğutucuyla beraber değiştirebilirsiniz yine. Bence bu işlemci bir hava soğutucuyla hem uygun fiyata hem de hayli iyi bir şekilde soğutulabilir. Sıvı soğutmaya gerek yok. Ve o tarafta söyleyebileceğim şey şu: yani işlemci oyunlarda evet 70-80 derecelere çıkıyor ama işlemci için 70-80 derece, emin olun, hiçbir şey değil. Benim çalışma hayatım boyunca, hatta yani 8 senenin tamamında sürekli 100 derece pikleri gören Intel i7-4790K'm dahi çalışıyorsa bu işlemci bu sıcaklıklarda veya bu ısıda, nasıl bir terim kullanmak istiyorsanız, hiçbir şey olmaz. Merak etmeyin. Sadece gürültüsünden yana benim gibi konuya kafa yoruyor olabilirsiniz. O zaman özelleştirin, bir hava soğutucu temin edin. Tabii ki ekstra ücretle. Yani hava soğutucular dahi fena para değiller artık.
Valorant'ta ise 300 FPS alırken GPU kullanımı da sakin, CPU kullanımı da sakin. Her şey çok sakin. Ama aksiyonuna göre aslında 250 ila 320 FPS aralığında seyrediyor. Darboğaz var mı diye soracak olursanız, Full HD için Overwatch, Apex Legends, Rainbow Six Siege gibi oyunlarda, yani 200 FPS üstü aldığınız oyunlarda işlemci darboğazı söz konusu. Ama şunu önemli tekrar hatırlatmak istiyorum: bu sistemdeki amacımız 2K oyunculuk. 2K için bu işlemci bir limit değil.
Kasanın gürültüsü konusuna geldiğimizde benim aşırı dikkat ettiğim bir konu, kendi kasamda yani yaklaşık 10 bin liraya yakın sırf hani fanlarla, sıvı soğutucularla alakalı yatırım yapmışımdır ve ekran kartını seçerken de misal veriyorum, en sessiz ekran kartı için işte 5 bin lira daha mı fazla vermek gerekiyor, 10 bin lira daha mı fazla vermek gerekiyor, vermişimdir. Bu konuda benim beklentim budur. Kasamın üzerindeki herhangi bir fan 800 devirin üzerinde çalışmamalı. Ekran kartı fanları hariç, ona bir şey demiyorum da. Ve bu şekilde ben melek sessizliği yakalamayı isterim. Ama bu çok öznel bir beklenti ve çok ciddi bütçeler harcayarak erişebileceğiniz bir sessizlik. Şimdi burada bütçemiz belli. Dolayısıyla beklentimiz de ona göre şekillenmeli. Stock fan kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Ekran kartının fan profili birazcık daha agresif. Power supply'ın da fan profili rakiplerine göre biraz daha agresif açıkçası. Dolayısıyla oyunda tam yük altındayken pek sessiz bir kasa değil açıkçası. Ama sizlere şimdi ölçümle beraber, ses kaydıyla beraber birebir dinleteceğim. Kulaklıklarınızı takın.
DH Pro. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla güncel fiyatını görüyorsunuz. Videonun altında bir tane link olacak. Oradan sitesine gidebilirsiniz. Biz markalardan mümkün olduğunca uygun fiyat istiyoruz. Ama tabii ki siz bir müşteri, bir kullanıcı olarak kıyaslama yapmaktan sakın geri durmayın. Ama kıyaslarken de şunu unutmayın. Aynı düzeyde bileşenleri kıyaslamaya özen gösterin. Şubat 2021'de benzer segmentte DH Dragon adlı bir kasa kurmuştuk. 17.000 TL civarındaydı. Kendim de bir tane edinmediğime gerçekten çok pişman olmuştum. O yüzden bu kasa veyahut bir başkası hiç önemli değil. Özelliklerini, performansını gördünüz. Kafaya koyduğunuz ürünü çok gecikmeden almaya gayret edin arkadaşlar.
İşin özeti aslında şu. Full HD benim için artık yeterli gelmiyor. Ve 27 inç 2K bir monitörde ben görsel zevkimi arttırmak istiyorum mu diyorsunuz? DH Pro arkadaşlar bunun için bir çözüm haline gelebilir. Video ve ürün hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değinmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey varsa bana Instagram hesabım üzerinden erişebilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben vaktim olduğunca bütün sorularınıza cevap veriyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.